Ankara doğumluyum. 1981 Ankara doğumluyum. Hacettepe Hastanesi'nde. Annem zorlu bir doğum gerçekleştirmiş. Forceps'le doğmuşum. Pek çıkmak istememişim bu dünyadan, yani anlayacağınız. Daha sonradan da hep böyle sanatla ilgilendim. Ailem ve zaten anneannem de çok bu konuda başarılı bir kadın. Resim, sanat ve çizimle çok alakalı olduğum için üniversite hayatımda 3 tane tercihim vardı. Ya moda tasarımı, ya grafik tasarımı, ya da iç mimarlıktı. Ve ben en son, ve arkeoloji de aslında bu arada çok seviyordum, tarihi de çok seviyordum. Yaklaşık heykeli, ondan sonra arkeoloji, Bilkent arkeolojiyi ve üniversite iç mimarlığı kazandıktan sonra grafik de en son iç mimarlığa karar verdim ve bir iç mimar oldum. Akabinde de endüstriyel tasarım okumayı çok istedim. O yüzden de İtalya'da bir master programına katıldım. Yükseğimi endüstriyel tasarım üzerine okudum. Akabinde de işte belli şirketlerde çalıştıktan sonra kendi şirketim var şu an. Kendi şirketimde çalışmalara devam ediyorum. Benim annem Paşalardan, büyük bir eski aileden gelme, Osmanlı ailesinden gelme. Ve babam da tam tersine bir işçi çocuğu. O da işte biri Sivaslı, biri Diyarbakırlı. Ben aynı zamanda hem Kürt, hem Türk, hem Alevi, hem Sünni karışımı, tam bir Türkiye gerçeğim. Anadolu gerçeğinin kızlarıyım. O yüzden hem Türk tarafını, hem Kürt tarafını, hem Alevi, hem Sünni tarafını çok iyi anlayan, aynı zamanda hani iki tarafında yanlışlarını bilen, aynı zamanda dertlerini anlayan, hani bu konuda çok fazla empati yapmamı sağlayan bir kültürün içinde doğdum. Aynı zamanda işte anne tarafı çok zengin olup, işte baba tarafı daha işçi çocuğu gibi olup, o şeyde de dengeleri de gördüm. İşte babaanne daha kapalı, biraz daha şeyken, işte ilkokul mezunuyken, anneanne işte üniversite mezunu, inanılmaz okumuş bir kadın, yani Cumhuriyet İnönü kadınlarından. Biri bir şey inanılmaz modernken, biri biraz daha işte daha taşra kültürüne sahip. Ama tabii ikisinde çok güzel özellikleri var. Ben böyle biraz kültür karmaşası içerisinde büyüdüm diyebilirim. O yüzden de her kültürün ve her böyle kontrast diyeyim ben kültürün şeyini alabildim. O yüzden ben bu konuda çoğu insanı ve kültürü daha fazla empatik yaklaşmama sebep olduğunu düşünüyorum. Daha fazla empatiyle yaklaştığımı düşünüyorum o yüzden insanlara. Mümkün olduğunca ön yargılarım olmadığını düşünüyorum. Ama tabii yani çocukluğumda yaşadığım Türkiye'yi çok özlüyorum. Çünkü hiçbir zaman bu kadar totaliter ve dindar bir yapısı olmadığını düşünüyorum. Ankara'da bunu daha az hissettiğimi düşünüyorum. Ve ne zaman işte üniversiteyi bitirip İstanbul'a taşındım ben bu arada. Yaklaşık 11-12 senedir, belki daha fazla İstanbul'dayım. Ve İstanbul'a geldikten sonra tam tersine bu baskıyı daha çok hissedir oldum bir kadın olarak. Çünkü Ankara'da daha güzel bir okumuş kitle vardı. Daha çok memur kitlesi vardı. Hani daha orta sınıf vardı. Evet, zenginler de var. Belki daha onun indiren kitle de vardı ama burada o mesela burada daha yani Ankara daha rahat bir yaşamım varken İstanbul'da bunun daha çok kısıtlandığını görüyorum. Daha çok dindar kesimle burada karşılaştım ve tanıştım. Ve bu da bende büyük bir değişiklik yarattı. Hani bunları da soruyorsunuz çünkü onları da anlatmak istiyorum. Mesela burada daha çok aile akrabalarımız olmasına rağmen İstanbul'un işte büyük şehirde olması ve onların kopukluğu, işte Ankara'dayken akrabalık ilişkileri daha yakınken, arkadaş ilişkileri daha yakınken İstanbul'da daha yalnızlaştığımı düşünüyorum mesela. Bir kadın olarak bunları gördüm ve hissediyorum. Ankara'da bir yerde yürürken, bir yerden otobüse binerken, metroda giderken daha rahatsınız ama İstanbul'da her zaman bir soru işaretiyle geziyorum. Belli mahallelerden geçtiğim zaman ne yazık korkuyorum. Çünkü buranın çok böyle karmaşık bir altyapısı var. Yani en zengin semtinde bir gecekondu mahallesi var ya da daha farklı bir yapıya sahip aynı zamanda. Ve bu da enteresan bir karışım ve kültür veriyor. Ama bir yandan da çok iki uç noktada olması endişe veriyor. Çünkü iki uç nokta özellikle İstanbul'da kesinlikle birbirini anlamıyor ve saygı duymuyor. Ankara'da bu daha çok saygı duyuyor. Yani kimse kimsenin sınırına karışmadığı, kimse kimsenin hayatını yargılamadığı bir yerde, bir şehirde. Ve orada ve burada ise tam tersine insanların birbirini daha çok yargıladığı, birbirine daha çok saygısızca davrandığını düşünüyorum. O yüzden İstanbul'da yaşamın çok zor olduğunu düşünüyorum bir kadın olarak. Açıkçası bunları hissediyorum yani bir kadın olarak. Yani İstanbul çok zor. Bir kadın olarak yaşamak da çok zor. Hele bir bekar olduk kadın daha da zor bence. Çünkü ben bir bekar yaşantı da yaşadım burada. O zaman nişanlıydım ve tek başıma bir şey yapıyordum. Etiler'deydi o zaman evlilik. Mesela herhalde eşim ya da nişanlım İstanbul'da olmasaydı bu memlekette yaşamaz ve Ankara'ya geri dönerdim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ilk geldiğim zaman çok zorlandım. Arabayı kullanırken çok zorlandım. Arabayı üstüme üstüne sürüyorlardı. O köprü trafiklerinde yapamıyordum. Küfür ediyorlardı. Yani hani biz Ankara'da birbirimize ya kardeşim nasıl sürüyorsun? Ehliyeti bakkaldan aldım falan gibi bir muhabbet yaparken burada direkt birebir küfürle. Ağır küfürle birlikte. Yani hani Ankara'da birbirine bir ağır küfür etsen birbirine girer. Hani şeylik olursun, katil olursun. Ama İstanbul'da bunlar o kadar rahat söyleniyor ki yani hiç tanımadığım bir insana. Mesela Ankaralılar çok sizde bizde hitap ederken Ankara'da lütfen artık bana sen demeler var mesela. Onu daha samimi buluyorlar. Ben mesela buna da çok zor alışıyorum, alıştım ya da alışmaya çalışıyorum hala bile. İşte böyle bir şey var yani. Bir karmaşa yaşıyorum şu an o konularda. Hani böyle çok böyle daha saygılı, işte sizi bizi konuşmaları bir ortamdan daha senli benli, belki daha samimi ama belki aynı zamanda daha saygısızca bir yaşantıya girdim kadınlar İstanbul'da yaşayarak. Hani ne bileyim şu anı daha çok yaşıyorum galiba. Siz biraz daha geçmişi sordunuz ama yani geçmişe çok özlüyorum. 80'leri çok özlüyorum. Yani 80'lerde daha özgür olduğumuzu da düşünüyorum. Baktığınız zaman işte dans dünyası olsun, moda dünyası olsun, erkeklerin işte giyindiği topuklu, hafif topuklu ayakkabılar, 70'lerdeki topuklu ayakkabılar böyle göbeklere kadar açılmalardan falan ziyade gitgide tam tersi teknoloji gelişmesine rağmen kafalar daha geriye gidiyor bence. Yani ben 70'ler ve 80'ler dünyasının hem Türkiye'de aslında hem dünyada da bazen öyle olduğunu düşünüyorum. Çok daha modern, çok daha ön yargıları kırmaya çalışan, değil mi? Yani işte hippiler olsun, işte o 70'in tipik çocukları olsun, ne bileyim 80'lerin o vatkalar falan, makyajlar. Ne bileyim 90'lardan sonra özellikle bütün bir dünyada böyle bir tutuculuk, ne bileyim bir böyle geri kafalılık demek istiyorum buna. Yani çünkü şu an hani bizim başbakanımıza baktığımız ya da cumhurbaşkanımıza baktığımız zaman Amerika'da pek bir farkı yok aslında baktığımız zaman. Yani şu an dünyayı resmen hani diktatör dediğimiz demokrasiden uzak adamlar yönetiyor. Bu beni çok endişelendiriyor kadınlar. Şu an bir kız çocuğum var aynı zamanda. Hani erkek çocuğu ya da kız çocuğu hiç fark etmez zaten. Hani bir insanın çocuğu olması zaten bu şu anki dünya için endişelenmesi için yeterli bir sebep zaten. Son derece endişeliyim. Yani geçmişi çok özlüyorum gerçekten bir kadın olarak. Kardeşim var, evet bir erkek kardeşim var. O da kendisi de, o da benim kader arkadaşım diyorum kendisine. En yakın arkadaşım zaten. O da kendisi de bir iç mimar ama o daha çok müzikle ilgilenmeyi tercih etti. Senelerce profesyonel müzik yaptı. Grubu bir grubu var, ile birlikte albümleri vardı ama ne yazık ki bence onların kalitesi pek anlamıyordu. Biraz da rock grubuydular. Ama o şu an babamla çalışıyor. Kendi mesleğini de yapmıyor. Ama yeniden müziğe dönmek istiyor. Ama müzisyen, kendisi sanatçı diyebiliriz. Daha sanatçı, daha böyle bohem bir havası var onun. Bense daha böyle ticari bir kafada daha çok ilerliyorum. Ya da ilerlemek zorunda kaldım da diyebilirim. Ama ben de kendim her ne kadar ticari gözüküyor olsam da keşke diyorum ki sanatla ilgilenseydim. Çünkü ikimiz de çok özgür ruhlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ve ticari ve para işin içine girdiği zaman o ruhlar bizi biraz daralmalara sebebiyet oluyor. İstediğimiz hayallerimizi bazen gerçekleştiremiyoruz. Hele ben mimarlık dünyasında ve mimarlık dünyasında böyle bir dominant bir erkek hegemonyası var ve onun için de savaşıyorum ve benim için çok çok zor. Belki mesleğe daha sonra gideceğiz. Ben yeniden çocukluğuma döneyim. Bir kere sokaklarda oynuyordum. En güzel tarafı mahallede. Yani o bir mahalle benim bir evimdi. Yani şu an bizim mahallede oynayabildiğim ya da çocuğumu şurada sokakta çıkarabildiğimi düşünemiyorum ben. Şu an bütün bir mahalleyi ve komşularımızı tanırken yani yan komşu, üst komşu, alt komşudan bahsetmiyorum. Bütün bir sokağı, bütün bir mahalleyi tanıdığım bir çocukluktan bahsediyorum. Yani istediğim zaman istediği kapıyı açıp su içebildiğim, yemek yiyebildiğim. Böyle müthiş bir mahallede ve çocukluğu yaşadım. Yani çocukluk yaşadım. Ve şu an inanın İstanbul gibi bir yerde yaşarken en fazla yan komşumuzu, üst kat komşumuzu tanıyabildiğimiz ya da belki 40 yılın başında merhaba dediğimiz hani bir uzaklaşma yaşıyoruz. Tabii ben ya gecenin onlarına kadar sokakta yakar top oynadığımı, işte ne bileyim istop oynadığımı, yakalamacık oynadığımı, işte saklambaç oynadığımı, çeteler yapıyorduk çocukken mesela. Çetelerimiz vardı. Sonra çete savaşlarımız oluyordu bizim sokaklarda. Ne bileyim bisikletlere biniyordum, bisiklete biniyordum, bisiklet yarışlarımız oluyordu sokakta. Yani böyle çok güzel bir çocukluk yaşadım. Ağaca çıkıyorduk, dut iyi de topluyorduk, dutları yiyorduk. Kelebek topluyor, işte kelebek şeyleri yapıyorduk. Kim kelebek tutacak diyorduk. Kelebekleri kavanozlara koyuyorduk, sonra bırakıyorduk falan. Ya benim böyle çok güzel bir çocukluğum vardı işte. Ve aynı zamanda oturduğum apartmanda benim dayım ve teyzemler de oturuyordu. Yani biz böyle tek bir katta ailecek de oturuyorduk. Ve onların sevgileri içerisinde de çok büyüdük. Yani dayı sevgisi, teyze sevgisi. Bizimle anne baba sevgisinin dışında öyle sevgiler de çok. Yani kalabalık bir aile olduğu için anne tarafında 5 kardeş. Baba tarafı daha çok İstanbul'daydı ama annemler o zaman anne tarafı hep Ankara'daydı. Ve biz onların sevgisi içerisinde de çok büyüdük. Çok ilgiliydiler. Ve biz bence çocukluğumuzu kardeşimle beraber inanılmaz şanslı ve inanılmaz güzel geçirdik bu konuda. Şimdi mesela onlar Diyarbakır'a taşındılar. 40 yılın başına telefonla en fazla bayramlaşarak konuşabiliyoruz. Yani şimdiki yaşadığımız yaşantıyla çocukluğumda yaşadığım yaşantı arasında hani böyle inanılmaz uçurumlar var. Şimdi çok yalnızlaştığımı hissediyorum ama o zaman bir bütünün parçası gibi hissediyordum. Ve o yüzden dediğim gibi çocukluğumu çok özlüyorum. Yani o zamanın müziklerini, o zamanın işte ne bileyim oyuncaklarını, o zamanın yiyeceklerini, yani bir domatesi kesiyordunuz kokusu geliyordu. Bir çilek geliyordu. Mahallede mesela işte pamuk şekerci geliyordu, macuncu geliyordu, bir çilek ya da bir erik biliyorsunuz o zaman zamanı gelince satıcılar bağırdı. Ay çileğe koşardık, eriğe koşardık falan. Yani bunlar çok özeldi yani. Hani ben Nisan gelsin de çilek yiyeyim dediğim günleri hatırlıyorum yani mesela ya da erik gelsin dediğim zamanları. Çünkü hani o zamanlar bulamıyordunuz. Yani onlar da çok kıymetliydi aslında. Yani şu an her şeye anında erişebilmek de aslında bizde böyle bazı şeylerin özlemini, o heyecanlarını vesaire hep yok ediyor bence. Ne bileyim yani insan ilişkileri olsun. Her şey eskiden daha güzeldi gibime geliyor. Yani güzel bir mahallede yaşadıysanız eğer, yani böyle tutucu, dindar bir mahallede yaşamadıysanız bence 80'ler, Türkiye 80 ve 90'lar ya da 95'e kadar diyeyim. Türkiye'nin en güzel, en parlak dönemiydi bence. Çünkü işte ben 81 çocuğuyum. İşte tam bir darbe bitti ve uzun bir süre işte darbeler ya da sorunların olmadığı, yani Türkiye'nin en böyle aslında güzel, tabii çok kötü ekonomik krizler de yaşadı, yaşamadı değil ama yine de çok güzel yaşadığı dönemler bence. Benim mesela işte biz tabii mahallede çok büyüdüm ben. Mesela benim kardeşim anaokulu okudu. Ben hiç anaokulu okumadım ilk defa. Anaokulu okumadan ilkokula girdim. Çünkü o zamanlarda böyle çok anaokulu mantığı yoktu bizde açıkçası. Ve ben böyle ilkokula da gitmeyi çok istiyordum. Yani çok büyükleri görüyordum. Benden büyük arkadaşlarım vardı mahallede. Böyle onlara çok özeniyordum. Ben böyle daha 6 yaşıma girdiğim zaman ilkokul çantası falan aldırmıştım anneme. Motorumu aldırmıştım falan yani. O kadar okula gitmek istiyordum. Tabii okula gittim. Hani ilk böyle bir okula gittim, çok severek gittiğim için bir problem yaşamadım. Ama sonradan ne yazık ki şöyle bir sıkıntım oldu. Bir tane kız arkadaşım oldu ve genelde ben erkeklerle çok iyi anlaştım ilkokulda. Yani 10 tane erkek arkadaşım varsa bir tane kız arkadaşım vardı. Hani hiç karşılaşmadığım enteresan bir kız. Çünkü ben işte sokakta oynadığım için 7-24. Yani bir sokak çocuğu modu, işte erkekler gibi koşturma modum çok vardı ve tabii o da ister istemez benim ilkokula yansıdı. Şimdi öyle benim gibi olan koşturan eden, yani çok bebeklerle oynayan bir kız değilim. Barbie bebeklerim de vardı. Yani onları sadece böyle işte modaya çok düşkündüm o zamanlar diyordum. İşte modaya resim falan. Onları giyindirmeye, elbise dikmeyi falan çok seviyordum. Benim anneannem de zaten işte modadan mezun üniversitesi. Yani işte el işi şeklinde. El işi, terzi vesaire. Tam şimdi bölümün adını hatırlamıyorum. Eski Osmanlı dilini hatırlayamadım. O yüzden böyle dikiş dikmeyi, örgü örmeyi falan çok seviyordum böyle. El işiyle olan ilgili her şeyi çok seviyordum. Resim olsun, örgü olsun, işte bir şeyleri dikmek olsun. Onları çok seviyordum. Şimdi Barbie'lerle oynuyordum. Yoksa hani böyle dediğim gibi böyle oyuncaklarla, plastik oyuncaklarla vakit geçiren bir kız değildim. Daha çok resim yaparak, işte sokakta bisiklete binerek, işte haylazlık yaparak geçiyordum. Tabii ilkokula başlayınca bu haylazlıklar genelde herhalde erkeklerde varmış ki demek. Çünkü hani teneffüslerde bir kızlarla beraber ponilerle oynamaktan ziyade ben koşturmayı çok seviyordum. O yüzden böyle daha çok hani erkek arkadaşım daha çok oldu ilkokulda. Çok yakın olduğum kız arkadaşım açıkçası daha azdı. Bu bayağı uzun süre böyle devam etti benim lise sona kadar devam etti. Ve açıkçası üniversite hayatından sonra daha çok kız arkadaşlarım oldu. Ben de biraz daha değiştim. Biraz daha böyle erkeksi bir yapıdan biraz daha böyle kadınlığımı, kızlığımı keşfeder bir modda oldum. Hatta inanılmaz kokuş bir dönemim vardı benim. Sonradan yeniden galiba böyle ikisinin arası bir moda girdim. Yarı kokoş, yarı böyle geri erkek. Zaten mesleğimde de hep böyle bir erkeksilik olduğu için herhalde. Enteresan, ruhumda biraz o durum var yani. Hani çok kadınsılıktan ziyade nedense biraz erkeksi bir ruhum var. Bastırıldım mı bilmiyorum açıkçası. Hani o konuda da bilemiyorum. Hani anne babada doğulu biraz hani o kültürün verdiği bir şeyde zamanında bastırdılar mı onu da bilemiyorum. Ama çocukluktan beri böyle bir durumum var. Biraz erkek ruhluyum. Evet, yani meslekten sonra ortaya bulmak durumunda kaldım. Çünkü özellikle iş hayatı. Şimdi mesela üniversitede nasıl kokoşu nasıl tanımlıyorum? İşte kokoşluklar, işte, ayakkabılar, ağır makyajlar, koca koca küpeler, simli simli giyinmeler, belki taşlı tuşlu giyinmeler. Hani böyle kadınlığınızı hissettiğiniz değil mi aslında belki? Hani belki her kadının şeyi değildir yani. Hani bir kadın kırmızı ruj sürerek de kadınlığını gayet hissedebilir. Hani bana böyle taşlı tuşlu ne bileyim hani böyle süslü püslü saçlar yapılmış, koca koca küpeler takılmış, topukları giyinmiş, gerekse mini eteklerini giymiş, göbeği açık gezmiş. Hani bir kadın benim için biraz kokoş bir hanım oluyor yani. Ben de üniversiteyi gerçekten öyle gezdim. Yani topuklu ayakkabılar, pullu payetli şeyler, koca koca küpeler. Yani ben aslında orada bütün kadınlığımı yaşadım diyebilirim. Yani Allah'tan Ankara'da o zaman güzel bir ortam. Benim üniversitem de çok güzel bir ortamdı. Ama sonra ben iş hayatına girdikten sonra o kadar battı ki bence. Yani rahatsız oldum ve biraz daha kapanmaya başladım. Hele İstanbul'a geldikten sonra zaten o kapanma süreci daha da abartmaya başladı. Yani siz İstanbul'da belli semtler dışında kesinlikle öyle topuklu ayakkabılarmış, öyle göbeği açık kıyafetlermiş. Yani bazıları geziyor, ben o kadınlara hayranlık duyuyorum yani özgüvenlerine. Belki o hani bakışlardan rahatsız olmuyor olabilirler ya da laflardan rahatsız olmayabilirler. Ama ben ne yazık ki bunlardan rahatsız olduğum için ben de kendimi açıkçası bu konuda kısıtlıyorum. Bir de hani başka türlü giyindiğiniz zaman da sanki bu sefer aranıyormuş bir kadına sizi sokuyorlar. Yani özellikle mesleğimde. Yani işte bir tarafımı açarsam edersem hani bazı işte erkekleri daha iyi etkileyebilirim. İşte daha rahat şey yapıyoruz. Bu sefer adamlar da biraz affedersiniz yavşamaya başlıyorlar. Ve ben açıkçası bundan çok rahatsız oluyorum. Ve o yüzden gerçekten baksanız kılık kıyafetim özellikle meslek hayatımda hep erkek gibi, hep kapalı, hiç sağım solum mümkün olduğu açık değil. Ha, tabii ki arada bir ufak bir topuklu ayakkabı ya da bir şey giyiniyoruz ya da ama elbise de giyiniyoruz bazen etekler falan. Ama mümkün olduğunca hep o iş hayatının getirdiği kapalılık da diyeyim ben size. Bu ne yazık ki beni tabii ki öyle bir kalıba soktu. Hani bu sokmamalı mıydı? Yani ben o dediğim gibi o insanların bana yavşamasından, işte bilim laflarından çok rahatsız olduğum için şey yapmış durumdayım. Kendimi o konuda kapatmış durumdayım. Ha, doğru mudur? Tartışılır. Ama hani böyle daha rahat olduğumu hissediyorum en azından. En azından böyle davranarak daha rahat olduğumu düşünüyorum. Yani benim bazı müşterilerim vardı. İşte bu biliyorsunuz yeni camiadan diyeyim ben size. Şimdi parti ismi vermeyeyim. Yani inanır mısınız beni kapatmak için, namaz kıldırmak için bile baskılar yaptı. Yani neler neler var. Elinle tokalaşmayan, saçma sapan işte sen açık kızsın, işte Müslüman mısın, işte şu musun musun gibi böyle abuk sabuk şeylere maruz kaldığım şeyler de oldu iş hayatımda. Şimdi bir yandan iş de yapmak zorundasınız. Ticari bir şeyiniz de var. Hani onu da seçemiyorsunuz müşterinizi. Ben biraz bu mesleği biraz doktorluk gibi de görüyorum. Yani nasıl doktor bu şekilde işte din, dil, ırk vesaire gözetmeden işini yapıyor. Bence bizim işlerimiz de biraz böyle. Hani tabii ki bunu yapmamak isteyen vardır. Yani işte belli bir çalışmak isteyen insanlar vardır. Ama ben dediğim gibi işime aşık olan bir insan olduğum için hiç bu konuda şey yapmadım. Ama bununla çok ceremesini çektiğimi de düşünüyorum yani. İşte dediğim gibi ben böyle çok hani erkek yapılıydım o zaman. Mesela ilk benim böyle göğüslerim falan büyüdüğü zaman mesela o kadar ergenliğe gideyim ilk başta isterseniz. Mesela benim göğüslerim falan büyüdüğü zaman çok utanmıştım mesela ben. Çok rahatsız oluyordum. İşte ortaokulda falan da bildiğiniz böyle hani şey bullying diye bir şey vardır ya yani böyle onun tam nedir bilmiyorum ama hani erkekler resmen kızlara o dönemde bir baskı yapıyor biliyorsunuz. İşte göğsü çıkınca dalga geçiyor, kilo alınca dalga geçiyor, saçıyla dalga geçiyor, kaşıyla dalga geçiyor. Ya ben mesela orada ciddi bir erkek şeyine baskısına maruz kaldım ortaokulda mesela. Çünkü ilkokuldaki siz de bildiğiniz o erkekler bildiğim bir canavara dönüşüyor ortaokulda. İşte eteğinizi kaldırıyor, saçınızı şey yapıyor, ne bileyim yani onlar da tabii kendilerini yeni keşfediyorlar. Biz de halinde kendimizi keşfediyoruz. o keşfettiğiniz dönemde de aslında çok duygusalsınız. Yani işte erkeklerden biri sizin göğsünüze laf ediyorsa, işte ay ne kadar küçük göğsün ya da ay ne kadar büyük göğsün. Mesela benim göğsüm çok o kadar büyük değildi. Benimle dangıl geçiyorlar. Yok sünger tıraşı koleksiyonu var bilmem ne falan filan. Hani böyle şeylere maruz kaldığım zamanlar, dönemler oldu mesela. Hani ortaokul benim için o yüzden çok facia bir yıl. Hiç haz ettiğim bir yıl değil. Çünkü o erkeklerin o saçma sapan psikolojik şeylerinden ben bayağı etkilendiğim bir dönem. Sonrasında işte lisedeyken de işte daha çok kendime güvenmeye, daha çok kendime, çünkü sen de büyüyorsun ve istersen kişiliğin biraz daha oturuyor. Hani onları çok sallamamayı öğrenmeye başlıyorsun ister istemez. Ve işte zaten daha çok sanata taktığım bir dönem, daha çok resim yaptım, piyano çaldım, işte ata bindiğim bir dönem. Kendimi ve ruhumu çok iyi beslediğim bir dönem lise dönemi de. Ve aynı zamanda işte lise son döneminde daha çok arkadaşlarımla gezip tozdum, ne bileyim. İşte hani daha da hani üniversiteye yaklaşıyorsunuz. Böyle çok eğlenceli bir dönemim var işte lise sonunda. Mesela işte dershaneye gitmiştim. İşte dershaneyi asıp arkadaşlarımla gezdiğim bir dönemde o zamanlar. Mesela lise sonu çok keyiflidir. Ama mesela ortaokul hiç keyifli değildir benim hayatımda dediğim sebeplerden dolayı. Daha sonra üniversiteyi kazandım. Dediğim gibi anlattım işte yaptığım tercihlerden. İçim mahalle seçtim. Ki o zamanlar böyle çok fazla özel üniversite mezunuyum. Özel üniversiteye gitmek istemiyordum açıkçası. Devlet üniversitesine gitmek istiyordum. O konuda bir ön yargım vardı. İşte onların çok fazla böyle işte tiki oldukları, işte böyle insanları, zengin olmayanları çok aşağıladıklarını falan duyuyordum. Öyle şeyler geliyordu. Ama sonra ben oraya gittiğim zaman iyi ki de burayı seçmişim. İyi ki de üniversitesinden mezunum ben burada. Hani iyi ki dedim oraya gitmişim dedim. Çünkü gerçekten onların imkanları, onların dünya görüşü bana çok şey kattı. Sonuçta bir Amerikan üniversitesiydi. Bir Amerikan sistemiyleydi. Her şey İngilizceydi. Hazırlıkla okudum. Zaten hazırlıkla çok rahat geçtim. İyi ki orada okumuşum dedim. Evet, orada böyle tiki, abuk subuk tipler, böyle zengin şeyleri vardı. Hani onların şeylerine de maruz kalıyorsunuz. Ayrı bir konu. Ama her şeyden önce eğitim kalitesi, hocaların kalitesi bana çok şey kattı. Yani ben mesela İtalya'da okuduğum zaman inanın çok rahat okudum. Yani hocalar bizi o kadar iyi doldurmuş ki temelimizi o konuda. Çok rahat ettim mesela. İyi ki de dedim ki orada okumuşum. İşte belki de o işte özel üniversitede okumanın çok önemli mi? Okul koşu dönem işte biraz özeniyorsunuz siz de, ortam neyse onu yapıyorsunuz. Ki bizim okulumuz, yani bizim bölümümüz çok zordur. Hani derler böyle işte aşağıdan yukarıya doğru havası değişir diye. İşte entikiler orta kampüste takılır. İşte bizim iç mimarlık grafik bölümü biraz daha salaş çimlerde takılırız. İçki içer falan. Yasak olmasına rağmen böyle çaktırmadan öyle şeyler yapıyorduk. Ve ben böyle tam o ikisinin arasında bir şeyde, işte bir kokoşlukla işte bir sanatçı ruh kimliği arasında gezdim. Çok da gezdim, tozdum. Üçüncü sınıfta hatta aşık oldum bir çocuğa. Ama kendisi çok böyle kızlarla beraber olan, yatan, kalkan, hiçbir kızla değer vermeyen bir tipti. Ve o yüzden onunla hiçbir zaman beraber olmadım. Böyle platonik bir aşk yaşadığım bir dönem var mesela. Ve hatta İstanbul'a gelme sebeplerimden biri oydu. Ama sonra kime niyet, kime kısmet, sonra kendi işte şu an eşim olan beyi buldum. Yani böyle bir sene boyunca, bir iki sene boyunca bayağı platonik aşk yaşadığım bir dönem var. Çünkü bana değer veremeyeceğini düşündüğüm için onu hiçbir zaman şey yapmadım. O yüzden çok gezdim, tozdum. Onu göreceğim, edeceğim diye şeyler yaptım. Ne bileyim, böyle garip garip böyle hikayelerim var. Çok uzun bir süre erkek arkadaşım olmadı bu sebepten. Nedense böyle bir korkum vardı işte benimle beraber olacak ve ondan sonra başka bir adamla beraber olacak diye. O yüzden çok geç bir adamla beraber oldum. 23 yaşındaydım ilk beraber olduğum zaman. Ve işin komik tarafı, onunla da ilk beraber olduğum adamla da işte nişanlandım ve evlendim. Yani mesela bu benim en büyük yaptığım hatalardan biri mi acaba diye düşünüyorum bazen. Çünkü başka bir erkek tanıma fırsatı da kendime sunmadım. Ama o çok da aşık da olmuştum. Zaten şey işte psikoloji kitaplarından falan okuyorum. Hani ilk hiçbir zaman bir kadın tarafından unutulmuyormuş ve unutulmazsa da yani kesinlikle bırakamıyorsun uzun bir sürede ilişki yaşadıktan sonra diye. Hani şu an hani şey değilim, hani 17 senelik bir ilişkimiz var. Ama hani acaba diyorum biraz daha erkek milletini tanımalı mıydım diye düşünmüyor değilim bazen. Belki de kadınların korkularından dolayı korkular yaşıyorum belki de kendi içimde. İşte o zaman belki annemle babamı pek üzmek istemedim belki de. Çünkü biraz daha doğulu altyapısı ve kafaları olduğu için. Biraz o bende her ne kadar Ankara'da doğup büyümeme rağmen o şey kültür biraz herhalde bilinçaltım artık genetik mi ne diyeyim. Mevcut oldu bende. Ama çok gezdim tozdum üniversitede. Sabahlara kadar çok çalıştım. Mesela ilk senem çok zordu. Sabahlara kadar çalışıyorlardı. Biz işte küpler yapıyorduk o zaman, böyle tanımadığımız bir sanat, soyut bir tasarımı öğreniyorduk. Sabahlara kadar çalışıp ağlıyordum bir de. Hatta ailem bana yardımcı oluyordu. Dayılarım falan yardım ediyordu. O kadar üç kişi yardım etmesine rağmen biz yetiştiremiyorduk. Ama sonra işte mimarlı nasıl bu olduğunu öğreniyorsun aslında. Gerçek hayatta ilk bize öyle yapmışlar ki böyle gerçek hayatta çok daha rahat çalıştık. Çok büyük bir disiplin öğrendim açıkçası. Yani ben lisede ve ortaokulda görmediğim disiplini üniversitede öğrendim. Hatta işte çok gezip tozduğum için ve kritiklere gitmediğim için ki iyi bir tasarımcıydım. Hocalarım da hep derdi bana. Benim hocalarım disiplinsizlikten bıraktı bir sene. Ben işte o platonik aşk döneminde çok gezdim tozdum. Sonra diyorum ki iyi ki de gezdim tozdum ve iyi ki de kaldım. Çünkü hani hayat sadece dersten ibaret değil. Şimdi mesela gençlere bakıyorum daha hırslılar. Ama mesela benim jenerasyonum biraz daha işte hayattan keyif almayı, gezmeyi, tozmayı, işte piyasa yapmayı falan biraz daha seven bir gençlikti. Mesela şimdiki gençliğe bakıyorum hani tamamen kendilerini bir mesleğe adıyorlar ve tamamen bu konu hırslı. Tabii onlar için hayat daha zor. Biz daha bence şanslıydık onlarda. Çünkü bu kadar çok üniversite yoktu, bu kadar çok üniversite mezunu yoktu, bu kadar çok şey yoktu. Ve o yüzden ben doya doya bir üniversite yılları yaşadığımı düşünüyorum. O yüzden de çok keyifliydi. O yılları da çok özlüyorum. En özlediğim yıllardan biridir aynı zamanda üniversite yılları. İşte daha sonrasında master programına gittim İtalya'ya. Orada bambaşka bir işte kültürler olsun. Çünkü orada bütün dünyadan gelen, işte bütün global Çinliler, Meksikalılar, Amerikalılar, işte ne bileyim Avrupalılar, o işte bizim Türkler yine çok yoğunluğu vardı. Komple bir mixti ve siz her kültürden orada bir insanı tanıyordunuz. O da benim için çok güzel bir deneyim oldu. İşte akabinde de İstanbul'a gelmek için çok tutturdum ama çok pişmanım. Evet, çünkü Ankara'da mimarlık firmaları, iç mimarlık firmaları çok yoktu. Benim eşim de İstanbulluydu. İşte diyorum ya neye kısmet dedim. O işte sevdiğim çocuk İstanbul'a taşındı. Ben de tutturdum İstanbul'a gideceğim onun arkasında diye. Stajımı İstanbul'da yaptım. Staj sırasında da eşimle tanıştım. Böyle çok enteresan bir hikayemiz var. Hatta önce babasıyla tanıştım, sonra kendisiyle tanıştım. O da bu sektördendi. İşte sonra onunla beraber işte gezdik, tozduk falan. Şimdi nişanlandım ve o da o halde İstanbul'da. Yani ben İtalya'dayken de onunla yani erkek arkadaş, kız arkadaştım. Ve İtalya'dan sonra döndükten sonra Ankara'da yapamadım yani ve onun yanına gelmek istedim İstanbul'a. Zaten firmalar da yani Türkiye'nin iyi firmaları da açıkçası İstanbul'daydı. O zaman Ankara çok kısırdı. Ve ben hayalim vardı. O zaman Eyvah'da. Hep onu dergilerde görüyordum. Yaptığı işleri çok beğeniyordum. Ve şansa da benim annemin bir arkadaşı çıktı ve oraya portfolyomu yolladım. Çok beğendiler ve işe başladım. Ve İstanbul maceram da öyle başladı. Aslında ben mesela şunu konuşmak isterim. Mesela ben eşimle beraber ilk 3 sene çok güzeldi işte bizim gençlik yıllarımız dediğimiz işte nişanlanmadan önce. Ama mesela benim annem babam boşandı çok uzun süreler sonra ve mesela benim annem zamanı işte babam zamanında çok fazla kadınla onu aldattı vesaire. Ve ben de galiba bu şey inanılmaz derecede bir travma oluşturdu galiba. Ve ben de büyük bir kıskançlık şeyleri başladı ondan sonra. Yani eşimi daha doğrusu sevdiğim adama hani nasıl bir abanla yani oraya gitme, oraya gidiyorsa işte İstanbul'dayım, kimse yok, çevrem yok, çoğu arkadaşım yok vesaire. İstanbul sürecinden sonra mesela eşimi çok fazla abadım, çok fazla kıskandım. Bir kıza merhaba diyor, bir kızla konuşuyor. Aşırı derecede bir yüklenme falan yaptım. Sonra tabii onların çok fazla çocukluk olduğunu, çok fazla sevgiden, hani aşırı bir sevgiyle böyle, hani abartıyoruz ya bazen. Aşırı sevgi onu çok fazla sevgiyle boğduğunu, yani sevgi, yani adamı boğuyorsun artık. Fark ettim. Bunu fark etmem yaklaşık bir 5 sene oldu ve yani 3 seneden sonra oldu ve bizim bir 3 senenin üzerine bir 3 sene 4 senede çok zorlu böyle sancılı bir dönem yaşadık eşimle. Çünkü onun annesi babası da boşanmıştı ve o da böyle evliliğe falan çok korkuyordu. Biz işte nişanlandık. Nişanlandıktan sonra yaklaşık bir 5 sene benimle evlenmek istemedi. Çünkü hep korkuları vardı, evlilik korkusu falan vardı. Biz yaklaşık bir 7-8 sene, belki 9 sene nişanlı kaldık. Ve ben en son böyle tek bir şey yaptım. Çünkü benim babam da hani işte biraz doğum mantığına sahip olduğu için ya bu çocuğu bırakacaksın ya da ben artık daha fazla seni şey yapmayacağım hani reddedeceğim evlatlıktan falan deyip böyle artık ben de ona bir baskı yaptım yani hani artık evleniyorsak evlenelim yoksa hani bu iş bitecek çünkü biz aynı zamanda birlikte yaşıyorduk ben bekar hayatı yaşadığım için onunla da böyle sürekli gidip gelebiliyorduk yani aynı evde artık birlikte yaşıyorduk. Açıkçası bu biraz benim ailemi daha doğrusu babamı çok rahatsız etti ve hani açıkçası hani bu şeylerden de çok rahatsız oluyorum bir kadın olarak. İşte bir erkeğin soyadını almaktan çok rahatsız oluyorum. Bir kadının gerçekten bir erkekle beraber evlenmeden de yaşayabilmesi lazım bu ülkede. Değil mi? Yani bunlar hem ailevi olarak da bize baskı yapılan şeyler. Ama ben eminim ki biz evlenmeden yaşasaydık eşimle beraber çok daha mutlu hayatlarımız olurdu diyorum. Çünkü evlilikten sonra o işte heyecanlar olsun, şeyler olsun daha da öldü. Mesela benim için ilk bir sene çok zordu evliliğin ilk senesi. Çünkü 2 gün, 3 gün bile olsa işte o bir gidiyordu, ailesi kalıyordu. Ben işte benim annem babam da geliyordu, gidiyordu. 2 gün, 3 gün bile olsa bir özlem oluyordu. Ama evlilik tam tersi, aşkı öldürmek istiyorsunuz, evleneceksiniz yani kesinlikle bence. Yani artık bir arkadaş gibi olduk evlendikten sonra. Mesela çok yakın sevdiğim bir arkadaşımla beraber arkadaş olduk. O yüzden sonra da bir, şimdi kaç sene sonra da yani çok geç anne oldum. Anneliği de sordunuz çünkü. 36 yaşında anne oldum. Ve aslında daha çok erken evlenip ya da işte çocuk yapacaksak daha erken evlenip daha çok erken çocuk sahibi olmak istiyordum. Hep hayallerim öyleydi. Ama işte evliliğin çok büyük bir şey olduğunu zannediyoruz. İşte çocuk olmanın çok bambaşka bir şeyler olduğunu zannediyoruz. Ama gerçeklerin içine girdikçe aslında o hayallerin çok fake olduğunu anlıyorsunuz. Ama işte bunları yaşadıkça görüyorum ben yani. Ya da yaşadıkça gören bir insanım ya da bilemedim ya da yaşadıkça öğrendim. Şöyle söyleyebilirim. Ne zaman anne oldum o zaman gerçek değerimi, o zaman gerçek güçlü tarafımı, kadındımı o zaman anladım. Ve gerçekten erkek nesli benim için bitti. Ben normal doğum yaptım. Normal epidural doğum yaptım. Yani ilk başta normal doğumu çok denedim ama o kadar çok acı çektim ki ne olur epidural yapın dedim ve ondan sonra epidural yaptılar. Yani o acıyı da yaşadım. Ve kızım olduktan sonra ne kadar güçlü bir insan olduğumu anladım ben. Ve kadınların aslında ne kadar güçlü insanlar ve varlıkları olduğunu anladım ben. Ve zamanda ne kadar saçma şeylere ağladığımı, ne kadar saçma şeylere üzüldüğümü, aslında ne kadar çok güçlüymüşüm meğer deyip böyle hayıflandığım bir dönemi yaşıyorum şu an. Kızım 3 yaşında neredeyse. Beni şu an hayatta gerçekten en çok güçlü kılan şeylerden biri kızım şu an. En kötü zamanında güldüren şey de kızım. Mesela anne olduktan sonra dediğim gibi kadın olmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu öğrendim. Keşke her kadın bunu anne olmadan önce yaşasa ve farkına varsa. Çünkü gerçekten çok güçlü varlıklarız. Acı eşiğimiz çok yüksek. Erkeklerden çok daha çalışkanız, çok daha zekiyiz, çok daha güçlüyüz aslında. Ve sadece bizi güçsüz kılan tek şey işte onlara olan işte aşkımız. İşte onlar olmadan güvensizliğimiz, güvensizliklerimiz. İşte hep bir korunma şeyimiz. Aslında bizim hiç kimseye korunma ihtiyacımız yok. Biz kendimiz bence mükemmel bireyleriz. Ama bunu işte dediğim gibi ben anne olduktan sonra ancak çakabildim. Ama o da bir şey yani. Hani geç olsun güç olmasın derler ya. O yüzden şimdi hani benim hayatımda bir baba modeli var. Hani baba modeli var yani işte atıyorum eşimle Allah korusun biz boşanmak istesek. Hani boşanabiliriz şey değil. Ama hani kızımın bir aileyle büyümesi çok çok değerli benim için. Yani bir anne ve bir baba iki kişiliği ve iki ne diyeyim ben size bir kadın yapısı bir erkek yapısını görmesi çok çok önemli olduğu için. Hani mümkün olduğunca eşimle hani çok arkadaş gibi olsak da şu an hani müthiş bir aşk yaşamasak da bu ilişkiyi devam ettiriyorum. Kızım için devam ettiriyorum da. Hani böyle müthiş bir aşklı bir evlilik zaten zannetmiyorum her evliliğinde müthiş bir aşklı devam ettiğini açıkçası. Hani diyen varsa da pek inanmam. Şu an bizim böyle bir ilişkimiz var ama hani gerçekten bitme noktası geldiği noktada da hani çok güçlü olduğumu düşünüyorum. Ve bir kadın olarak hem kızıma bakabildiğimi hem kendime bakabildiğimi ve bir kadınların ve kadın bir toplumunun çok güçlü bir şey olduğunu çok net farkındayım. Erkekler o konuda çok güçsüzler bence. Çok onda çok güçsüzler. Ölüyorum, bitiyorum. Ay onu yaptım, bunu ettim. Yani kadınlar çok daha pratik, kadınlar çok daha zeki, kadınlar çok daha güçlü varlıklar bence. Sadece bunun farkına varmamız lazım. Ama ben mesela ailemden çok uzak kaldım. O benim için çok büyük bir handikap. Yani işte dediğim gibi çok kalabalık bir ailenin içerisinde büyümüş gibi olduk biz. İşte hemen kapı çalınca dayıma gidiyordum, teyzeme gidiyordum. Teyze ve dayılarımın bana çok emekleri var çocukluğumda. Yani şimdi büyüyünce onlar çok uzakta kaldılar ve ben o konuda çok yalnız hissediyorum. Çünkü dedim ya yani çat kapı bir yere gitmek bence çok büyük bir lüks bence artık. Yani tabii ki arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz oluyor ama ne bileyim yani hani çocukluğunuzdan beri emek veren bir anneanne, bir anneannenin yerini ben hiç bilmiyorum, ya da işte gerçekten sizi anne yarısı gibi seven bir teyzenin şeyini hiçbir şey tutmuyor bence. Annem çalışan bir kadın. İkisi de, annem de babam da aslında, onun hikayeleri de çok güzel. İkisi de mezunu, biyoloji mezunu. İşte birisi işte dediğim gibi işte Osmanlı ailesinden gelen böyle çok böyle bir burjuvazi demek istiyorum. Hatta biraz burjuvazi tarafı çok yüksek bir hanım. Biri tamamen bir işçi çocuğu. İşte her şeyi kendi boyunca yapmış. İşte Sivas birincikleri olan zeki bir adam benim babam. Bizi tanışıyorlar ve aileler kesinlikle biliyorsunuz birlikte olmalarını istemiyorlar. Bir kere baba tarafı Alevi. Aleviler de biliyorsunuz işte kesinlikle Sünni'ye vermek istiyor. Sünni taraf hiçbir şekilde Alevi'ye vermek istemiyor. İşte biri Türk, biri Kürt. Yani aileler kesinlikle zaten burada anlaşmak istemiyor. Yani benim dedem zamanında annemle yaklaşık bir ben doğana kadar konuşmuyor, küsüyor falan. Ve onlar buna rağmen de evleniyorlar. Birlikte ufacık bir evleri oluyor. İşte ben oluyorum sonra. Müthiş bir aşk yaşıyorlar. Yaklaşık bir 7-8 sene. Yani benim, o yüzden o ilk 7-8 seneki olan çocukluğum çok güzel, kardeşimle birlikte. Ama tabii işte ondan sonra benim babam çok fazla zengin oluyor. Medikal sektöründe çalışıyor benim babam. Belki işte zamanında yaşayamadıklarının şeyini o dönem yaşamaya başlıyor. Belki işte çok erken bir çocuk sahibi oluyor. Yani benim babam 23 mi 24 yaşında çocuk sahibi oluyor. Annem ondan birkaç yaş daha büyük. Ve erkeğin işte o çok erken yaşta çocuk, gençliği yaşayamadan çocuk sahibi olması, sorumluluklarının olması bence ters yapıyor. Zaten 56 döneminin gerçekten ziyan bir nesil olduğunu ne yazık ki düşünüyorum. Yani 56'lı dönemi olup da kadın erkeğin hani boşanmamışını ya da böyle hayatını bencilce yaşayacak kadar, annem 56'lı değil mesela, 52'li daha şey, 51'li hatta daha böyle daha düşkün, daha oturaklıyken 56 daha da böyle uçuk kaçık ve daha çok kendilerini çıkartıyor. Çünkü benim eşimin annesi de 56'lı, babası da 56'lı, benim babam da 56'lı. Benim işte tanıdığımız şeflerim de 56'lıydı. Onlar da hep böyle bir şey. 56 bende şey, hani korku rakamı vardır ya, korku rakamı gibi. 56 deyince aman diyorum böyle, kaçalım bir yere. Ondan sonra şeyler, yani babam aslında baktığınız zaman hani böyle pozitif kitaplar vardı ya, böyle bakarsın işte kendiniz için yaşayın, kendiniz için falan. Gerçekten kendi hayatını çok güzel yaşadı. Yani her yapmak istediğini yaptı. Hani böyle o öldüğü zaman ya da ölmek istediğinde ya da hani bir yatmak istediği zaman ne kadar çok küçükbanlık yaşar bilmiyorum. Hani yapmak istediği her şeyi yaptı bence. Belki de fazla hızlı yaşadığı için küçükbanlık diyebilirdi. Ya da işte bizimle daha hani belki anneme karşı olan küçükbanlık diye yaşadı. Ama onun için çok küçükbanlık yaşadığını düşünmüyorum. Hayatını istediği gibi yaşadı. Gezdi, tozdu, yurt dışına gitti vesaire. Hala da o şekilde takılıyor bir de. Ama benim annem çok büyük bir kadın. Onunla hiçbir zaman ilişkisini kesmedi. Annemle babam boşanmasına rağmen biz birlikte tatillerimize gittik. Hatta kendisi, ikisi boşanmasına rağmen birlikte kendileri tatillere gidiyorlar. Ben zorla yapışıyorum. Ben de lütfen sizinle geleyim falan diye. Bir de enteresan derecede ikisi annemi, babam bu kadar aldatmasına rağmen annem hiçbir zaman onu düşman gibi görmedi. Hani ben annem gibi büyük bir kadın olabilir miyim? Olamam diyorum yani. Hani bunu yapabilir miyim? Ama bu bence onun bir büyüklüğü bence. Affedebilmek çok büyük bir erdem çünkü. Onu affedebilip sadece bir arkadaş görebilmek de çok büyük bir erdem. Bu kadar kötülük, bana göre kötülük çünkü. Onun zamanında çok büyük egosunu kıran şeyler. Çünkü aldatmak bence çok bir kadın için çok üzücü bir şey. Erkek için de yani, hem kadının yani iki tarafında birbirini o şekilde aldatması bence çok üzücü bir şey. Ki olası şeyler de bunlar. Bunlar çok normal de şeyler. Ama tabii işte bende böyle bir travma yarattı. Annem ve babam, annem uzun süre mücadele etti bizim için. Onu da çok takdir ediyorum. Çünkü yani bizim yine her şekilde babasız büyümemiz için bence çok uzun süreler benim babamı çektiğini düşünüyorum. Ve biz biraz büyüdüğümüz noktada da zaten annem boşandı ve kendi hayatına baktı. Ve annem o zaman tabii daha güçlü, yine eski kendi işte çalışan güçlü bir kadına dönüştü. Ve açıkçası benim anneme de olan saygım daha çok arttı aslında baktığımız zaman. Çünkü her ne kadar bizim için kendini, annemin orada ezildiğini görüyordum aslında ben baktığımız zaman. Ve ister istemez annem kendini niye bunu yaşatıyor, bizi niye bunu yaşatıyor diye çok sorguladığım bir dönem oldu. Ve annem ne zaman bizi bıraktı ve onu bıraktı ve kendi hayatına baktı. Açıkçası anneme orada daha çok saygıda duydum. Çünkü o zaman işte annem güçlü bir kadın, kendini bu konuda ezdirmedi vesaire dediğim bir noktada oldu. Çünkü yine kavga gürültü oluyordu yani ister istemez evimizde. Ve tabii ister istemez bu çocuğa da çok yansıyan bir şey. Ama işte dediğim gibi biz çok şanslıydık. O kavgadan, gürültüden, onların o kavgalarından bir şekilde işte anneanneye sığınıyorduk. Dayıya sığınıyorduk. Kendimizi bir güvenli bir nokta vardı. Yani ben babamla kavga edip anneanneme gidiyordum mesela ve orada kalıyordum mesela bir hafta. Ya bu bir çocuk için bence inanılmaz değerli bir şey. O yüzden o güven dediniz ya, ben güvenimi galiba orada, yani hani kaçacak bir yerim vardı ben. O yüzden çok şanslıydım. Bence kardeşim de o konuda o yüzden çok şanslı. O yüzden biz hani onların o boşanmalarından belki bir tık etkilenmedik ama tabii ufak tefek işte dediğim gibi travmalar oldu. İşte benim eşimle evlenirken o hani dedim ya sevgiye boğup onu kıskançlık krizleri. Hep o beni aldatacak ve beni şey yapacak, başka birine gidecek korkusuyla böyle de abandığım bir dönem yaşadım ben 5 sene. İşte çok yanlış. İşte onu bir şekilde temizlemeyi, onu aşmayı becerebildim. O yüzden kendimi o konuda gurur duyuyorum. Çünkü çok zordu benim için. Yani o 5 sene psikolojik destek de aldım çok konuda. Hani kıskançlığımı yenebilmek adına vesaire. Ama şu an dediğim gibi onu atlattım. Yani eskiden böyle 5 dakikada bir eşimi arardım. Ne yapıyorsun derdim. Yani adamın yani şeyini böyle gününü saatlerce bir telefonda kilitlerdim falan. Yani nasıl bir abanma şekli. Çok açtım yani şimdi o beni aramıyor, ben onu aramıyorum. Belki bazen böyle akşam hani öyle bir moda geçti. Hani bütün gün ne yapıyor umurumda değil moddayım yani şimdi. O nişanlandıktan sonra biraz öyle değiştim. Bu konularda da değiştim. Benim annem babam biz doğduğumuz zaman şöyle bir kesinlikle karar almışlar. Yani dini zaten anne tarafı da çok sünni ama hani böyle dindar bir sünnilik yok. Baba tarafı da Alevi, o da dindar bir Alevi değil. Yani şimdi iki tarafta dindar olmayınca hani benim babaannem böyle hani yalandan şöyle bir kapatıyordu dedi. Onun bir eşarbı vardı. Ama yani o da böyle hani buralara kadar kapatan böyle şey değildi. Sonuçta Aleviler biliyorsunuz biraz daha aydın bir kişi. Öyle çok şey ama işte nedir? Alevi tutuculuğu dedim. İşte Alevi Alevi'yle evlensin tutuculuğu var onlarda da işte. Öyle bir tutuculuk vardı. Hani onun dışında bir tutuculuk yoktu açıkçası onlarda. O da işte dediğim gibi ilkokul mezunun verdiği bir cehalet. İşte Sivasların verdiği o zamanki onların yapılarını. Yani 14 yaşında doğurmuş ilk çocuğunu falan. Çok erkenden evlenmişler falan. Biraz daha cahiller var Sivas baba tarafı. Ama anne tarafı tam tersi. İşte kaç yüzyıllardan beri işte Sorbonlar da okumuşlar, gitmişler, gelmiş, dedeler gitmiş oralarda okumuş falan. Tabii çok iki uç nokta ve siz o iki uç noktada da bir ailesiniz. Tabii annemle babamla aslında ikisinin sorunları buradan çok kaynaklandı. Çünkü babamı hep o konuda ezildiğini hissettim ben mesela. İşte babam da o yüzden kendini hep kanıtlamak için başka bir şeyler yaptı falan. İşte baktı yapamadı falan gitti işte o yüzden aldattı belki anneme değer veremedi. Öyle biraz onlar kendi aralarındaki ilişkiler de biraz şey oldu. Ama mesela ikisi de dinde kesinlikle bir baskı yapmadılar bize. Hatta yani ben şu an kendime Müslümanım da diyemem yani. Hani baktığınız zaman hani deist diyebilirim kendime mesela o konuda. Hani anne de baba da hiçbir zaman hiçbir baskı olmadı. Hiçbir zaman böyle namaz kılmakmış, dinlenmemiş baskılar olmadı. Okuduğum okullarda da böyle şeyler hiç olmadı. Ben yani din derslerinde biz sadece biz sözel okuduk. Yani normal din dersinde camileri götürülüyorlar, namaz kıldırılıyor falan. Bizim okulumuzda öyle şeyler de yasaktı o zaman o dönem. O yüzden mesela öyle şeyleri çok iyi bilmiyorum mesela. Ama işte atıyor birisi öldü zaman falan açıyoruz mesela. Bir Fatiha'yı, Ayet-el Kürsi'yi. Bildiğim kitaptan okuyorum yani hani onu ezbere bildiğim de söylüyorum. O yüzden din tarafı bende aslında çok eksik veya zayıf diyebilirim Türkiye şartlarına baktığınız zaman. Hani zaten de dediğim gibi çok da sorguladığım bir konu. O yüzden kendimi daha çok deist olarak da görüyorum. Hani çok da saygım var bu arada. Üç dine de çok saygım var yani. Üç kitaba da çok saygım var. Ama dediğim gibi daha çok büyük bir yaratıcıya daha çok inanıyorum mesela. O yüzden ailede de hiçbir zaman dert ve sorun olmadı bunlar. Şey konusuna gelince mesela bir dil konusuna gelince de mesela ben çocukken çok Kürtçe öğrenmeyi çok istiyordum. Kürtçe çünkü annemler aralarında Kürtçe konuşmayı çok istiyor. Yani çok kullanıyorlardı Kürtçeyi. Özellikle gizli konuşmalar oluruyorsa kendilerine mutlaka Kürtçe kullanıyorlardı. Kürtçe konuşurlar. Yani normalde Kürtçe konuşuyorlar. Ama arada gizli bir şey olduğu zaman Kürtçe konuşmayı tercih ediyorlardı. Ama mesela benim babam zamanında demiş ki yani ne Kürtçe ne Türkçe hani çocuklara şey yapmayalım, baskı yapmayalım. Annem mesela, anneme kızdığım konulardan biri odur. Ne Arapça, annemin Arapçası da var, Farsçası da var ve Kürtçesi var. Yani bize öğretmedi mesela. Ben mesela çok isterdim ki Kürtçeyi de öğrenseydim. Ya da hadi Kürtçeyi öğrenmedin, neden Arap dilini öğretmedin? O zaman Araplar da herhalde daha dinci bir kesimin şeyiymiş o zamanlar. Kur'an kursları falan filan yeni başlıyormuş herhalde. İkisini de öğretmemişler yani öğretmemeyi karar almışlar. Ve ben orada sonuçta bir dil bir lisan, burada biraz hata ettiklerini düşünüyorum. Keşke her şeye rağmen. Ama işte o zamanlar tabii o 80 sonrası biliyorsunuz işte Kürtler, Kürt demek, yani Kürdüm demek bile Ankara'da bir olaymış yani eskiden. Hele benim ismimi çok zor koymuşlar. Ben yani 81 doğumluyum ve benim ismim yani bir Kürtçe ismi o zaman koymak daha da zormuş. Zor koymuşlar. O zaman Abdülhacik var, işte Şükrü var biliyorsunuz bir doktor. İşte onu örnek vermişler, öyle koymuşlar. Yani adamlara bir ton dil dökerek benim ismimi konulmuş. Mesela bunlar da çok acı şeyler. Türkiye'de benim çok eksik bulduğum konulardan biri. O yüzden en üzüldüğüm noktalardan biri de budur mesela. Siyasi olarak ikisi de Allah'tan sol görüşlü iki insan. Yani aile tarafları herkes daha çok sol yapılı. Solcu insanlar yani anne tarafı da baba tarafı da her zaman daha çok işte DSP, CHP, SHP, özellikle SHP. SHP kapandıktan sonra daha çok CHP. Ama tabii annem daha sonra daha böyle Kürt tarafına biraz daha tabii kayabiliyor. Daha düşünce yapısı olarak. Ama şöyle söyleyeyim. Anne tarafı, baba tarafı hep sosyal demokrat oldu. Tam tersi ben bir ara biraz daha böyle sadece kafalara bir ara geldim. Yani hani solcuların genelde hep düşündüğünü ve hiç icraat yapmadığını düşünen bir insanım. Ve sağcılar da hep şeymiş ya, hep icraat yaparmış ya gerçekten. Bunun aslında ikisinin ortası bir yolda. Yani aslında CHP o yüzden çok güzel bir partiydi bence. Keşke CHP gibi parti yeniden olsa diyorum yani. Çünkü hem sosyal demokrat hem de gerçekten bir şeyleri yapan bir partiydi. Zamanında Karayalçın, işte metrolar olsun, projeleri olsun. Şu anki bir CHP gibi değildi. Ama gerçi şimdi CHP de biraz değişiyor haliyle. O yüzden hani bunun ikisinin ortası harmanı olan bir siyasi yapının içinde olmayı çok isterdim. Ama öyle bir siyasi yapı yok. Hani siyasi açıdan da baktığınız zaman hani kendinizi bir yere yakın hissediyor musunuz dediğiniz noktada aslında hiçbir yere yakın hissetmiyorum. Mesela. Gerçekten demokrasi ülkemizde çok zor. Yani bir hani İsveç'teki bir hani İsveç demokrasisi. Ben mesela öyle bir ülkede yönetilmeyi çok isterdim. Herkesin gerçekten bir olduğu, işte kadın erkeğine eşit olduğu, işte herkesin her şeye saygı duyduğu, yani gerekirse işte gay evliliklerin bile yapılabildiği, ya yani herkesin istediği yaşantıyı yaşayabildiği bir ülkede yaşamayı çok isterdim. Yani o yüzden öyle bir siyasi altyapı olmadığı için de ülkemizde tabii ki daha her zaman daha sola yakın. Yani mesela Tunceli'de mesela şu an bir biliyorsunuz DKP var, şey var, Ovacık köyü mesela. Yani mesela bunun gibi yaşanabilirdi yani gerçekten böyle bir yaşantı yaşanabilirdi. Herkesin istediği gibi yaşadı, hiçbir şekilde baskı olmadı. Tamamen komünizme de karşıyım bu arada da. Yani doğru yaşantıdan bahsediyorum. Yani herkesin bir halk olarak tamamen birbirine saygı duyduğu, demokratik bir şekilde yaşadığı bir ülkede yaşamayı çok isterdim. İsteyen kapalısı kapansın, mini eteğini giyinen mini eteğini taksın, küpesini takmak isteyen küpesini taksın. Yani gözüne kadar kapanmak isteyen gözüne kadar kapansın gerekirse. Ama sen benim sınırlarıma saygı duy, ben senin sınırlarına saygı duyayım. Yani böyle bir dünyada yaşamamız lazım. 2020'deyiz. Kimisi 621'de kalmış işte. 600'lerde ya da orada kalmış. Kimisi de işte ne bileyim. Çözemiyorum yani ülkeyi. Ya da dünyayı diyeyim. Yani bir tek bizim problemimizin de olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın da böyle olduğunu düşünüyorum şu an. Yani ben hiç kadınla ilgili bir şey yapmadığım için. Mesela benim annem kadın dayanışma vakıflarında çalıştı. Kadınlar için gerçekten çok şey yaptı. Hani böyle ne bileyim. Onun için bir kadın gerçekten önemli bir şey. İşte hani o kadınla olsun, işte Kürtler olsun ne bileyim. Onun böyle bir misyonları var. Benim misyonlarım çok daha böyle. Onun yanında böyle şey kalıyor. Yani ben daha böyle iş odaklı bir insanım. Daha kendime odaklı bir insanım mesela. Hani ben böyle hani öyle şeylere başlamak isterim ama şu an değil belki. İşte biraz daha yaram almam lazım bulurum açıkçası. Bilmiyorum yani ama daha da mı değerime farkına varmam lazım onu da bilemiyorum. Ama dediğim gibi işte şey eklemek istediğim şey erkek hegemonyasında çok yaşıyoruz. Çok bu konuda baskı altındayız. Hele benim mesela benim öğrencilerim var işte böyle kapalı kızlar var. Mesela onların hayatlarını bazen diyorum çok üzülüyorum. Hani özellikle bu dindar kesimde baskıya uğrayan genç kızlar var. Yani çok üzülüyorum bir kadın olarak. Yani bir kadın çok değerli, çok değerli bir varlık ve bir erkek hegemonist tarafından baskıya uğraması kadar üzücü bir şey olamaz. Bir cinsel obje olmasına çok aslında bir yandan üzülüyorum. Bir kadın cinselliğini sonuna kadar yaşayabilmeli ve bu kesinlikle bir cinsel objeye de dönüşmemeli. Gerçi artık her şey bir cinsel objeye de dönüştü yani artık. Kadın ve erkeği işte ne bileyim drag queen'i falan filan bile şey değil ama yani onu da çok tartışmanın bir manası yok. Ama sonuç itibariyle bizim ülkemizi konuşursak eğer hani kadın bu konuda çok ezilen bir varlık yani. Hani hiçbir saygı yok. Yani İstanbul'da yani biz hani eskiden bir beyoğlu beyefendi falan varmış. İşte kadına el vurulmazmış falan filan. Şimdi öyle şeyler kalmadı bence. Yani ülkemizde. Yani neler duyuyoruz. Yani o yüzden üzücü. Ben yine çok şanslı bir ailede büyüdüğümü, yine çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Gerçekten. Hani bazen diyorsunuz ya hayallerinizi yaşayabildiniz mi? Evet tabii ki hayallerimi çok yaşadım. Ama bu hayallerimi gerçekleştirebilmek için de çok kötü şeyler de yaşadım. Hayal kırıkları da yaşadım. Depresyonlara da girdim vesaire. Ama ben bunların hepsinden bir şekilde mücadeleyle çıktım. Mücadeleye devam her şekilde.